Ayrım 9, 47, Ertuğrul Özkök, sayfa 121. Monogam şiirin kadını olmak. Hayatıma giren bazı cümleler vardır. Zaman zaman düşünürüm. Acaba bunları aşan başka cümleler icat edilebilir mi? Mesela Atilla İlhan'ın o cümlesi. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Kim bilir kaçımızın, hayatımızın kaç anında bu mısra amentü gibi ağzından kaçıvermiştir. Bu cümle aşılabilir mi? Şimdi öğreniyorum ki aşılamasa bile egale edilebiliyormuş. Tabii yine Atilla İlhan. Kimi sevsem sensin de yine bir cümle başımıza bela alıyor. Yine kadın takıntısı. O aynı kadın takıntısı. Hep var olan, hiç olmayan bir kadının takıntısı. Ve işte baş belası kadının, baş belası şiiri. Kimi sevsem sensin. Hayret, sevgin hepsini nasıl değiştiriyor? Gözleri maviyken yaprak yeşili. Senin sesinle konuşuyor elbet. Yarım bakışları o kadar tehlikeli. Senin sigaranı senin gibi içiyor. Kimi sevsem sensin. Hayret. Senden nedense vazgeçilmiyor. Arkasından daha tehlikeli mısralar geliyor. Her şeyi terk ettim. Ne aşk ne şehvet. Sarışın başladım, esmer bitiyor. Tabii o Afili Atilla İlhan sıfatları, zamirleri, tamlamaları. Bir dilin, yok Türkçenin bütün bıçkın sustalı bıçakları. Dudakları keskin kırmızı jilet. Bir belaya çattık. Nasıl bitirmeli? Kafanızdaki soru canhıraş bir hayvan gibi o mısrayı tamamlıyor. Bitirmeli mi? Yoksa boş ver aslanım deyip sonuna kadar gitmeli. Atilla İlhan'ın kenar mahallesinde, sisli varoşlarında bir dolaşmaya başladınız mı, bunun sonu yok. Çare de yok. Reçete yazacak tabip de. Mecbursunuz, şiirin sizi götürdüğü yere kadar gideceksiniz. Kimi sevsem sensin, senden ibaret. Hepsini senin adınla çağırıyorum. Arkamdan şımarık gülüşüyorlar. Getirdikleri yağmur, sende unuttuğum, hani o sımcızcak, İri çekirdekle senin gibi vahşiyi öpüşüyorlar. Kimi sevsem sensin, hayret. İn misin, cin misin anlamıyorum. Öyle kadınların gövdemde elektrik halinde dolaştığı üniversite yıllarında, bu yana çok zaman geçti. Şimdi Atilla İlhan yine geliyor. O zaman saatli bir bombayı elimize tutuşturup gitmişti. Şimdi o saatin ayarını yapmaya geliyor. Çünkü artık bir şeyler değişmiş. Hiç olmayan kadınların adını koymuşuz. Silüetini ellerimizle çizecek kadar onu tanımış, o olmuşuz. Artık itiraf edebiliyoruz. O zamanlar hiç yoktular diyorduk, çoğul konuşuyorduk. Şimdi ise hep vardı diyoruz, tekilenmişiz. Bir tutkunun yıllanması mı yoksa zamanın tahribatı mı? Ama çare yok. O kadın hep var, nereye baksak o. Ne demeli? Çok sevgili bir aşkın, ebediyen monogam şiiri. Kader bu. Kimi sevsek hep o. Nereye baksak hep aynı şiir, hep aynı güzergah. Bir ucunda öyle kadınlar sevdik ki hiç yoktular. Sonunda ise kimi sevsem sensin. Hayret. Hayret ki ne hayret. Güzel karım dışında başka bir kadın nasıl arzularım? Pushkin'in gizli güncesini okurken o hain soru yine aklıma takıldı. Bazen kendi kendime sorarım, acaba çok samim ve sansürsüz biçimde hatıralarımı yazabilir miyim? Sorarım ve nedense buna samim bir cevap da veremem, çünkü samimi cevabın ne olacağını bilirim. Hayır, yazamam. Beni ne engeller? Başkalarına kötülük etme endişesi mi? Yoksa kendi kendime kötülük etme kabusu mu? Alexander Sergeyevich Pushkin 22 Ocak 1837'de Rusya'daki Hollanda Büyükelçisi'nin evlatlığı olan Georges Adintus adlı şahsı düelloya davet eder. Öfkesinin sebebi Adintus'un Pushkin'in güzel karısı hakkında ileri geri konuşmasıdır. İlk ateş eden Adintus olur ve Pushkin'i karnından vurur. Ağır yaralanan Pushkin bir süre sonra ölür. Rusya'nın gelmiş geçmiş en büyük çapkınlarından biri olan Pushkin için ne dramatik bir son veya ne büyük bir şövalyelik. Pushkin'in gizli güncesini işte bu trajik düellerle başlar. Önce o günden gerilere, eşiyle ilk tanıştığı ana dönüp oradan ileriye doğru devam eder. Günce bittiğinde hayatı da biter ve ölümünden kısa süre önce şartını da koyar. Bu günce ölümünden ancak 100 yıl sonra yayımlanacaktır. Neden 100 yıl sonra? Güncesinde sözünü ettiği insanların üzerinden 2, hatta 3 nesil geçmesini ister. Çünkü bu günce edebi bir pornografik eser, yakılacak bir kitaptır. Arzusu yerine gelir, günce ancak 153 yıl sonra Amerika'da yayımlanır ve inanılmaz bir gürültü kopar. Kimine göre bu günce tamamen uydurma, hayal mahsulüdür, kimine göre ise kesinlikle Puşkin'e aittir. Büyük bir ihtimalle değil. Bu tartışmalar artık sona erdi ama hepimiz ilelebet o derin şüpheyi içimizden atamayacağız. Çünkü kafamızda hep şu soru olacak. İnsan derin hayatını bu kadar açık ve sansürsüz yazabilir mi? 100 yıl sonra yayımlanmak üzere bile yazabilir mi? Ya da o yazılanlar doğru mudur? Yoksa çapkınlık özentisi içindeki bir dimağın müthiş edebi pornografisi midir? Evlendiği güne kadar günde sadece 5 kadına sahip olurmuş. Böyle bir adam niye evlenir diye sormayın. Onun da kendine göre gerekçeleri var. Evlilik bana ahlaksızlıklarım ve içimi dolduran boşluk duygusu için sihirli bir tedavi gibi görünüyordu. Kendimden, değişmezliğimden ve farklılaşabilmek için yeterince cesur davranmamaktan bir çeşit kaçma girişimiydi. Ama o kaçış, müptezel bir çapkının ruhunu o ebedi bağımlılığından, esaretinden kurtarabilir mi? Asla. Nitekim daha evliliğin ilk günlerinde sevgililere kaçışlar başlar. Bu ruh halinin Puşkince tercümesi ise şu olacaktır. Şeytan yine bana dadanıyor. Arkadaşlar bu kadar güzel bir kadın olan eşini nasıl aldattığını bir türlü anlamazlar. O da kendi kendine sorar. Güzel karım dışında başka bir kadını arzulamaya nasıl cüret ediyordum? Günaha giden kılıfını hazırlar. Bu günahkarlığı için kendisini eleştirenleri bile bağışlayacağı bir gerekçesi vardır. Güzelliğin beni doyurmaya yetmediğini, benim besleyici yatağımın çeşitlilik olduğunu bilemezlerdi ki. Kitabı bitirdiğim zaman bir kere daha kendi kendime sordum. İnsan gizli güncesini yazabilir mi? Bu cesaret veya bu yüzsüzlük acaba kimde vardır? Yoksa ahlaksızlık, şehvet, günah ve sadakatsizliklerle dolu bir hayatı yazabilme hakkı sadece Puşkin kadar büyük bir yazara mı aittir? Onun kadar büyük ve onun kadar gerçeği istifhamlı bir edebi esere dönüştürebilecek kadar hak etmiş bir yazara mı? Çünkü ben kendi kendime şu teşhisi koydum. Üslubu gerçekten Puşkin'inki kadar mükemmel. Ama yazdıkları gerçek olamayacak kadar adi, pespaye, cesur. Ama itiraf edeyim ki estetik. Zaten karısı için düelle ötmesi de bunun delili değil mi? Hayranını bekleyen kadın, günlerce önünde duran güzel kadın, o günlerde Bergama'da keşfedilmişti. Yuvarlak bir odanın ortasında duruyordu. Geniş omuzları vardı, çıplaktı. İki eliyle istiridyeye benzeyen bir tepsiyi tutuyordu. Fotoğrafını o günlerde Hürriyet'te görmüştüm ve bu heykelin peşine düştüm. İlginç bir öykü. Adı Bergama Afrodit'iymiş. Afrodit heykeli Bergama'daki Yortanlı Baraj Gölü'nün gölet sahası içinde kalan antik yörede bulunmuş. Roma ılcasının içinde ortaya çıkan heykelde en küçük bir kırık dahi yokmuş. Uzmanlara göre antik çağda sergilendiği yerde bulunan eser M.S. 2. yüzyıla ait bir Roma dönemi eseri. Afrodit beline kadar çıplak, saçı yukarıda toplanıp bağlanmış, kucağında istiridye kabuğu. Kabuğun altında da bunu destekleyen bir kaide var. Afrodit hafif eğilerek durmuş. Elbise kıvrımları ve kaide bütünlük gösteriyor. Heykelin bu yapısı form açısından M.S. 2. yüzyılı kesin olarak gösteriyormuş. Afrodit 12 Yunan tanrısından biri ve güzellik tanrıçası. O dönemki müze müdürü Ahmet Yaraş bir Afrodit heykelinin hamamda bulunmasını ilginç olarak yorumluyordu. Daha önce Efes ve Perge'de de birer Afrodit heykeli bulunduğunu söyleyen Yaraş, ancak bunların bazı bölümleri kırık, bizimki tam. Bu nedenle ayrıca önem taşıyor demişti. Görmek mi, dokunmak mı? Şimdi sabırsızlıkla o heykeli görmeye gideceğim günü bekliyorum. Fotoğraflardan keşfettiğim bir kadının taşa bile sinebilen sıcaklığını dokunarak keşfetmek istiyorum. Çünkü gözlerimle aldığım bu sıcaklık bana yetmiyor. İlla da dokunmak gerekiyor. İşte böyle zamanlarda yıllarca önce bir Fransız belgeselinde gördüğüm o kör gencin sözlerini hatırlıyorum. Kendisine soruyorlardı. Bir gün ikisi arasında tercih yapma imkanı sahibi olsaydınız hangisini seçerdiniz? Görmeyi mi, dokunmayı mı? Yıllarca süren bir arayış içinde ellerini göz haline getirmiş kör genç biraz düşünüp şu cevabı veriyor. Herhalde dokunma duygusunu tercih ederdim. Çünkü artık ona çok alıştım. İkisini de isterim. Bense her ikisini de birden. Bu kadının fotoğrafını gördüm. Şimdi onun taştaki sıcaklığı hissetmek istiyorum. O heykeli yapan insanın neler hissettiğini görmek istiyorum ve düşünüyorum. Acaba sanat dediğimiz şey bu muhteşem dokunuş mudur? Ve her dokunuşun altında o maddeye sinen bir sıcaklık ve koku mu vardır? O kadın, o muhteşem silüet orada, Bergama'da beni bekliyor. Çünkü artık bir hayranının olduğunu biliyor. O müthiş kadının erkeği kaç yaşında bitecek? Benim gibi erkekler hep efsane kadınlarla yaşarlar. Mesela Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre'ın efsane kadını. Sartre ondan çok önce okumaya başlamış olsam da bitişi hep Beauvoir yapıyor. Bir erkek için böyle muhteşem bir kadının yanında yaşamak nasıl bir şeydir acaba? İnsan Sartre olsa da korkar mı böyle bir kadını kaybetmekten? Jean-Paul Sartre 1975 yılında 70 yaşındayken yapmış bir mülakatı okumuştum. Orijinal adı filozofun 70 yaşındaki portresi. Türkçe'de Sartre, Sartre'ı anlatıyor başlığıyla yayımlanmış. Konu şu soruyla açılıyor. Ne zamandan sonra yaşlandığınızı hissettiniz? Sartre'ın cevabı şöyle. Bu biraz karışık. Çünkü bir bakıma gerçek görme yeteneğini kaybetmiş olmak, bir kilometreden fazla yürüyememek vesaire ihtiyarlamaktır. Bunlar birlikte yaşayabileceğim arızalar değil. Ama yolun sonuna gelmiş olduğum için ortaya çıkan şeyler. Demek ki bu doğru. Ama öte yandan bunu o kadar da düşünmüyorum. Beni kendimi görüyorum, kendimi hissediyorum. Tıpkı 45-50 yaşındaki bir kimse gibi çalışıyorum. İhtiyarlık duygusu taşımıyorum. Buraya kadar güzel. Söylediği her şeye düşünce ve his yetenekleri yaşanmaya direnen bir insan var karşımızda. Varlık ve İştekin yazarı elbette bu noktada kalamaz. Nitekim bu sözlerden sonra tek bir cümleyle yaşlanmak gerçeğini muhteşem bir itiraf olarak karşımıza koyuyor. Bununla birlikte kişi 70 yaşında ihtiyar bir insandır. Demek ki en dirençli gençliğin bile bir kırılma, bir hudut noktası var. Sartre o hudut için 70 yaş diyor. Belki de direnen bir dimağın teslim olma noktası. Sartre'ın İş İşten Geçti adlı romanını okuduğumda henüz lise öğrencisiydim. Varlık Yayınları'nın sarı kaplı o kitabı hala bütün ayrıntılarıyla gözümün önünde. Bir yandan Tom Mix Texas Red Kit okurken öte yandan Sartre okumaya çalışıyordum. Aynı zamanda futbolcuydum. İyi bir varoluşçu olarak siyah dik yaka kazak, siyah pantolon ve siyah bot giyiyordum. Kişiliğimde varoluşçunun fikri yanımı yoksa kılık kıyafete yansıyan tarafı mı daha etkiliydi bilmiyorum. İtiraf edeyim, ikinci tarafın etkisi daha kuvvetli muhtemeldi. Ama onun hemen arkasından Albert Camus'un Yabancısını okuyunca fikri eksiklik de tamamlanmaya başladı. Bütün bunlar çok yıllar önceydi. Yaşlanmak duygusu henüz bana çok uzaktı. Sartre da uzaktı. O 1975'te 70 yaşına geldiğinde artık o hududa dayandığını itiraf etmek zorunda kalmıştı. Çünkü ihtiyarlığın fiziki huduna dayanınca ruhtaki ebedi gençliğin iktidarı da zayıflıyor. Sartre, yaşlar benim okurum değildir diyor. Bu sözleri söylerken kendine kalan hayatın en fazla 10 yıl olacağını da biliyordu. Nitekim öyle de oldu. Ama önümüzdeki bir başka konu daha var. Yaşlanmak sadece fiziksel bir hududu mu geçmektir? Yoksa direnen bir ruhu bile ikna eden psikolojik dayatmalar olabilir mi? Mesela genç sayılacak yaşta torun sahibi olmak gibi. Rastladığımız her arkadaşın size torun şakaları yapmaya başladığı zaman ne hissedersiniz? O an büyük bir ihtimalle siz de şakaya gırgıra vurursunuz ama bütün bunlardan geriye mutlaka bir tortu kalır. O tortu bazen size batmış bir tankerden kıyıya bulaşan zift gibi görünür. Bazen de yıllanmış muhteşem bir şarap şişesinin dibindeki tortu gibi. O muhteşem şarabı yavaş yavaş bir karafa aktarırsınız. Tortu şişede kalır, şarap ise karafta. Torunumun varlığını kabul etmek benim için başlı başına bir işti. Büyük bir iş. Ve bu işi başardım. Karaftaki yıllanmış şarap beraklaştı ve ben ihtiyarlığın fiziki hudutları kadar daha gidecek çok yolum var diye düşünmeye başladım. Makara geriye sarıldı ve o torun bir anda benim akranım oldu. 9. ayrımın sonu, sayfa 131.